Ayrım 17.
O dönemde erkeklerle kadınlar düğünlerde birlikte yemek yemezlerdi. Erkekler için ayrı bir ziyafet sofrası kurulurdu, kadınlarsa ayrı ayrı salonlara ve odalara yerleştirilen ayaklı sehpalar üzerine konan sinilerde ufak gruplar halinde yemek yerlerdi. Mediha Sultan'la Necip Bey'in düğününde de öyle oldu. Nikahın ertesi günü saraydaki köşklerde ve konaklardaki sultanlar, kızlar, kadın efendiler, haznedar ustalar ve seçkin cariyeler Sami Paşa'nın taş kasaptaki muazzam konağına taşındılar. Önce salonların birine sıralanan düğün hediyeleri görüldü. Ne hediyeler gönderilmemişti ki? Kadınlar en güzel giysilerini giymişler, Köçoğlu Agop Ağa'dan aldıkları en değerli takılarını takmışlardı. Bu sanki bir defileydi. Giysilerin en zarif olanları da o yılların en ünlü terzisi Kirli Meryem'e diktirilmişti. Damat gelini kadınların toplu halde bulunduğu haremden gidip aldı. Mediha Sultan bir eli Necip Bey'in kolunda, bir eli de analığı Verdicanan Kadın Efendi'nin kolunda haremden çıktı. Üzerlerine çil paralar serpildi. Yalnız çocuklar değil, büyükler de bu paraları kapıştılar. Sonra herkes önceden belirtilmiş odalara dağıldı. Yerlere işlemeli örtüler serilmiş, onların üzerinde de sehpalar ve tepsiler yerleştirilmişti. Kadınlar öbek öbek bu masalara dağıldılar. Gümüş zarflı bardaklarla şerbetler, ufak sahanlarda salatalar, börekler, zeytinyağlı dolmalar getirildi. Servisi konağın yıllanmış dadıları, cariyeler ve harem ağaları yapıyordu. Saray Muziki Orkestrası da hafif menüeler, düettolar ve bersözlerle havaya renk katıyordu. Düğünden sonra Verdicenan kadın hünkâra şu mektubu yolladı. Efendimiz Hazretlerinin şahane ayaklarına büyük bir övünç duyarak saygıyla yüzümü ve gözümü sürerim efendimiz. Dünkü pazar günü emirleriniz gereğince Mediha Sultan cariyelerinizin nikahlarının kıyılması dolayısıyla duyduğumuz mutluluğu zat-ı şahanelerine bildirmek benim gibi aciz bir kimse için büyük bir şereftir. Cenab-ı Hak Hazretleri Efendimiz'i devlet işlerinde nice başarılara ulaştırsın. Amin. Ben cariyeniz zat-ı devletlerine teşekkürlerimi beyan etmek için saraya gelip başımı saatlerce ayaklarınıza sürmek isterdim ama bir engel çıkar da bunda başarılı olamam diye bu yazıyı takdim etmeyi daha uygun buldum. Buna lütfen bir göz atacağınızı umut ederim. Tanrı hakkı için şunu belirtmek isterim, teşekkürlerimi ve ettiğim duanın binde birini bile yazmaktan acizim. Yüce ve kutsal gücünüze sığınarak sözlerimi bitiriyorum. Mediha Sultan cariyeniz de ayaklarınıza yüzünü ve gözünü sürer. O da zat-ı şahanelerine dualar ediyor. Her ikimiz de ayaklarınıza yüzümüzü ve gözümüzü sürerek dualarınızla meşgul olduğumuzu merhametli Efendimiz Hazretlerine beyan ederiz. Cariyeniz Verdicenan. Düğünden sonra Mediha ile Necip ilk gecelerini Refia Sultan'ın köşkünde geçirdiler. Refia Sultan da Abdülmecid'in kızıydı, Mediha'nın ondan 13 yaş büyük ablasıydı. O yıl karnında çıkan bir uru aldırmak için ameliyat olmuş ama birkaç hafta içinde ölmüştü. Mediha Sultan'la Necip Paşa geçici olarak onun köşküne yerleştiler. Her ikisinin kafası türlü sorularla doluydu. Bu nasıl bir evlilik olacaktı, anlaşabilecekler miydi? Necip Bey Mektebi Sultani'de okumuş, kafası ve düşünceleri batıya açık bir gençti. Önce paşa babasının konağında, sonra da Paris'te birçok kız tanımış ve onlarla beraber olmuştu. Sevişmenin ne olduğunu ve inceliklerini biliyordu. Eşi Mediha Sultan'ın ise bu konularda hiçbir bilgisi yoktu. Onu alıştırması, eğitmesi gerekiyordu. Bu işi başarabilecek miydi? Bildiği tek şey Mediha'nın kendisini çılgınlar gibi sevmesiydi. Bu da birlikteliklerini kolaylaştıracak bir nedendi. Yatak odasına çekildikleri zaman Mediha'nın kalbi heyecandan güm güm atıyordu. Bir süre hiç konuşmadan birbirlerine baktılar. Sonra Necip bu sessizliği bozarak, "Mediha Sultan," dedi, "sizi ilk gördüğüm bahar gününü düşünüyorum. Ihlamur kasrının berisinde, ihlamur ağaçlarının gölgesinde arkadaşlarınızla birlikte." "Nasıl hatırlıyorsunuz bunları? Bana hiç dikkat etmemiştiniz. Oysa ben vurulmuşa dönmüştüm." "Hatırlamaz olur muyum? Sizi hiç unutamadım. O çocuksu haliniz, saçlarınızın dağınıklığı, gözlerinizin güzelliği, bakışlarınızdan fışkıran o zeka pırıltıları. Neler söylüyorsunuz Necip Bey? Ben hiç sizin söylediğiniz gibi zeki, akıllı bir kız değilim. Aklım olsaydı hiç bu kadar deli gibi ölesiye aşık olur muydum? Ama siz dünyanın en zarif, en hoş, en yakışıklı erkeğisiniz. Sizi 4 yıl muayede merasimlerinde kafes arkasından nasıl izlediğimi biliyor musunuz? Şu anda kalbim durabilir Mediha Sultan, neler söylüyorsunuz? Bunları bilmeme imkan yoktu. İyi ki beni unutmamış ve düşünmüşsünüz. Kaderimiz bizi birleştiriyor. Siz benim yaşamımın tek nedeni ve tek kadını olacaksınız. Ben bir kızla bir erkeğin böylesine birbirlerini sevebileceklerini hiç düşünemezdim. Bunlar romanlarda kaldı sanırdım. Demek ki biz birlikte yeni bir aşk romanı yazacağız. İnsanlara aşkın ölmediğini kanıtlayacağız. Gençlere örnek olacağız. Evet evet, olmalıyız. Siz de ben de kafası işleyen, örümcek kafalı insanlara savaş açmış babaların çocuklarıyız. Yarınlara biz ışık tutacağız. Ben Anadolu Rumeli topraklarını ve oraların insanlarını hiç bilmiyorum. Oralara hiç gitmedim. Ama oralardan gelen cariyeleri, odalıkları, mutsuz kızları sarayda tanıdım. Onların dertlerine ortak oldum. Onlarla birlikte ağladım. İnsanların yoksulluğunu, çaresizliğini onların gözlerinde okudum. Ben bildiğiniz gibi şımarık bir hünkâr kızı değilim. Belki birlikte yeni bir dünya yaratacağız. Evet Mediha Sultan, çok haklısınız. Ben de babamın köşküne gelip giden Jön Türkleri, yeni Osmanlıları tanıdım. Onların düşüncelerini paylaştım. Paris sefaretinde geçirdiğim şu 1 yılda bana çok şeyler öğretti. Ne olur hiçbirbirimizden kopmayalım. Düşüncelerimizi, duygularımızı hiçbir sınır tanımadan birbirimize anlatalım. Birbirimizi tamamlayalım. Evet, birlikte yeni bir dünya kuralım. Bu ilk konuşmadan sonra Necip Mediha'nın elini tuttu ve divanın üstünde kendine doğru çekti. Sonra dudakları birleşti. Bu yeni bir mutluluğun başlangıcıydı. 2 haftalık bir balayından sonra normal yaşam başladı. Oturdukları köşkte hiçbir şey eksik değildi. Cariyeler, odalıklar, harem ağaları, aşçılar, uşaklar, arabacılar. Necip Paşa genç yaşına karşın Şura-i Devlet'te kendini sevdirdi. Yaşlı başlı eski Osmanlı paşaları, nazırlar da kendisini seviyor, sayıyorlardı. Sami Paşa'nın oğlu ve Supi Paşa'nın kardeşi olmak da ona bir prestij kazandırıyordu. Ertesi yıl Mediha Sultan bir oğlan doğurdu. Çocuğa büyük babası Sami Paşa'nın adını verdiler. Sami Verdicenan Hanım'ın en büyük eğlencesi ve mutluluğu oldu. Ama bunun yanı sıra o yıl ailede çok üzücü bir olay yaşandı. Mediha'nın ablalarından Fatma Sultan sonsuz acılar içinde öldü. Fatma Sultan Abdülmecid'in sevdiği kızlarından biriydi. Onu Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın oğluyla evlendirmişlerdi. Ama kocası kısa bir süre sonra Boğaz'da bir deniz kazasında boğulmuştu. Bunun üzerine Fatma Sultan Mabeyinci Nuri Bey ile evlenmiş, o da Mithat Paşa ile birlikte Taif'e gönderilmiş ve orada çıldırmıştı. Fatma Sultan bu ikinci acıya dayanamayarak 44 yaşında öldü. Fatma Sultan ilk evliliğinden beri Balta Limanı'nda Mustafa Reşit Paşa'nın yaptırdığı bir sahil sarayda yaşıyordu. Ölünce bu sahil saray Mediha Sultan'a verildi. Bugün kemik hastanesi olan bu sarayda Mediha Sultan'la Necip Bey evliliklerinin en mutlu yıllarını yaşadılar. Mediha Sultan yaşamını Necip'le paylaşmaktan çok mutluydu. Eşi herkesin beğendiği yakışıklı bir erkekti. Geniş bir genel kültürü vardı, her konuda söz söyleyebiliyor ve çevresinde saygı uyandırıyordu. Mediha onun sözünü ettiği olayların tümüyle yabancısıydı. Onun çevresi yalnız sarayın, vezirlerin, paşaların, sultanların, şehzadelerin ve onların eşlerinin çevresiydi. Kafası o çevrenin dedikodularıyla doluydu. Onların dışında dünyada neler oluyor, Osmanlı Devleti'nin hali nedir, onları hiç anlatan olmuyordu. Mediha Sultan hiç bunların farkında değildi. Abdülhamit'ten de hiç şikayetçi değildi, şikayetçi olması için de hiçbir neden yoktu. Sevdiği adamı o Paris'ten getirip vezir rütbesiyle Şura-i Devlet üyesi yapmıştı. Daha ne yapabilirdi ki? Medya Sultan'ın günleri ya hanedandan bazı yakınlarını ziyaret etmekle ya da onları Balta Limanı'nda ağırlamakla geçiyordu. Zaman zaman saraylarda, sahilhanelerde, konaklarda düğünler oluyor, onlara katılıyor ve verilecek hediyeleri düşünmekle günlerini dolduruyordu. Bazen de cariyelerin, odalıkların, halayıkların sorunları oluyor, Medya Sultan onlara çözüm getirmeye çalışıyordu. Kendini de bu işlere çok fazla kaptırmıyordu. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın da anlattığı gibi Medya Sultan alafrangalığa pek meraklıydı. Giyimi çok güzel ve pek ağırdı. Uzun etekli elbiseleriyle pek şahane bir gösterişi vardı. Ufak tefek, beyaz tenli, güzel kara gözlüydü. Sultan Abdülmecid'e benzerdi. Nazik ve çekiciydi. İltifatı boldu. Sarayda herkes kendisini severdi. Neşeli ve kahkahalı konuşurdu. Abdülhamit'le konuştuğu zamanlarda onu güldürmeye ve hoşuna gitmeye çalışırdı. Yani Medya Sultan dört başı mamur, keyfine düşkün, zevk sahibi, yaşamasını ve eğlenmesini iyi bilen bir kadındı. Kocasıyla ilişkileri de çok iyiydi. Birbirlerine karşı çok dikkatli ve saygılı davranıyorlardı. Ama acaba Necip Paşa'nın iç dünyası ne alemdeydi? Necip aile düzenini, sahilhanedeki mutluluğunu hiç bozmamak, kendi rahatını kaçıracak konulara hiç değinmemek ve bunları düşünmemek istiyordu. Oysa aklında bir Paris özlemi vardı, Georgette'i hiç unutamamıştı. Onun zaman zaman sert ve acımasız tepkilerini bile özlediği oluyordu. Georgette bazen onu büyük bir iştenlikle eleştiriyor ve kafasında bir türlü su yüzüne çıkartamadığı düşüncelerini ve duygularını güm diye açıklayıveriyordu. Necip önce buna bozuluyor, sonra sevgilisine hak veriyordu. Georgette ona bazen de "Biz iki ayrı dünyanın insanlarıyız. Kültür ayrılıkları var aramızda. Ben her şeyi açık açık ortaya koyuyorum, hiçbir düşüncemi gizlemeye kalkmıyorum ama sen hep kaçak oynuyorsun, yüzünde hep bir maske taşıyorsun. Onu çıkartmak kolay değil," demiyor muydu? Necip hep maskeli olmuştu, yine de öyleydi ama Medya bunu göremiyordu. Necip de kendi maske koleksiyonundan her gün yeni bir maske alıp Medya'nın karşısına öyle çıkıyordu. Bu maskelerin gözüyle baktığı zaman dünya ne kadar güzeldi, insanlar ne kadar iyiydi, bu düzen ne kadar harikaydı. Ama Necip tek başına kalıp da maskesini çıkardığı zaman dünyanın da insanların da düzenin de pek o kadar harika olmadığını görebilecek durumdaydı. Necip'in kafasında önce Mektebi Sultani'de, sonra da Paris'te batı yönünde pencereler açılmıştı. Georgette de bu pencerelerin ardına kadar açılmasında yardımcı olmamış mıydı? Medya Sultan ise bu pencerelerin çok uzağındaydı. Onun pencereleri sımsıkı kapalıydı ve Balta Limanı'nda hiçbir esinti yoktu. Bu havasızlık bazen Necip'i terletiyor ve bunalımlara düşürüyordu. Medya bazen de bu havayı sezmiyor değildi. Kocasına "Necip'cim, senin nen var bu akşam, pek havanda görünmüyorsun" gibi sorular yöneltiyorsa da ondan kesin bir yanıt alamayınca konuşmaların dümenini başka yönlere çevirmek zorunda kalıyordu. Yoksa Medya içine kapalı olmayı anlamayacak bir kadın değildi. Neydi o bunalım dönemleri de Necip'in kafasından geçenler? Necip babasının konağında özgür düşünceli insanları, bilim adamlarını, yabancı düşüncelerin temsilcilerini tanımış ve ilk dünya görüşlerini onlardan almamış mıydı? Necip bu tür bağnazlığa karşı olan ve kaynağını aydınlanma felsefesinde bulan düşüncelerin yansıttığı ışıklardan yoksun mu kalmıştı? Asla. Ama babasının ve kardeşlerinin çevresinde geleneksel bir kültürün egemenliği yok muydu? Bu geleneklerde sahteliğin ve yapaylığın ağırlığı vardı. Yani insanlar düşündükleri gibi davranmıyorlar ve gerçek tutumlarını gizliyorlardı. Kimin ne düşündüğünü anlamak hiç de kolay değildi. Çoğu zaman aşırı nezaket dal kavukluğa dönüşüyordu. Hele devlet büyükleriyle konuşurken ya da yazışırken bu dal kavukluğun hiçbir sınırı yoktu. Doruktakilere ve üst düzeydekilere karşı herkesten sonsuz bir saygı bekleniyordu. Bu körü körüne saygı yalnız devlet ve toplum düzeninde değil, aile içinde de herkesten bekleniyor ve insanlar bu sahteciliği hiç yadırgamıyordu. Necip Paris'te bu tür aşırı nezaket, dalkavukluk ve yapaylığın bir nitelik değil, bir bozukluk olduğunun bilincine vardı. Bütün tutum ve davranışlarını bir revizyondan, yani yeni baştan gözden geçirmesi gerektiğini anladı. Ama bunu uygulayacak zamanı olmadan kendini vezir rütbesinde bu bozuk düzenin bir bekçisi durumunda buldu. Oysa kendi çevresinde bu düzene başkaldıranlar olmamış mıydı? Ama ne ölçüde? Bir süre sonra onlar da bu bozuk düzene entegre olmuşlar, eleştirdikleri soylu kişilerin ve Osmanlı bürokratlarının davranışlarını benimsemişler, onlar da dalkavukluk nameleri yazmamışlar mıydı? Demek ki kolay değildi o kokuşmuş geleneklerden kurtulmak ve onların üstüne yükselebilmek. Necip böylece kendi eleştirisini yaparken bunalımlara düşüyordu. Bir akşam sahilhanede hiç konuk yoktu. Mediha ile Necip baş başa yemeklerini yerken nereden nereye söz kültür çatışmalarına geldi. Mediha babam dedi, Sultan Selim ve Sultan Mahmut'tan sonra Osmanlı İmparatorluğunu çağını yitirmiş gelenek ve kurumlardan arındırarak batıya yöneltilmiş bir hükümdardır. Yaptıkları hizmetler inkar edilemez. Kendisine gavur padişah dediler. Şeriat yanlıları tarafından öldürülebilirdi ama yılmadı, korkmadı, saray geleneklerini değiştirdi, yeni kurumlar oluşturdu ve imparatorluğu içinde bulunduğu çıkmazlardan kurtardı. Ne yazık ki babamı ben hiç tanıyamadım, onu yitirdiğimiz zaman ben 5 yaşındaydım ama bütün çocukluğumda bana babamın ne değerli bir kişiliği olduğunu anlattılar, ona hep hayran oldum. Babamın yaptıkları yeterli miydi? Elbette değildi. Ama düşünsene, babam 16 yaşında tahta çıktı. Kaç yaşında öldü? 38 yaşında. Bu kadar kısa bir saltanat dönemi içinde bu kadar muazzam işler başarması çok önemli değil mi? Elbette çok önemli Medihacığım. Benim de kendisine çok büyük saygım var. Devrim uzun sürede gerçekleşen geniş soluklu bir iş. Baban 3. Selim ve 2. Mahmut'tan sonra devrimin önemli bir aşamasını gerçekleştirdi ama devrim tamamlanmadı, zaten devrimlerin tamamlanması da gerekmez. Devrim yeni koşullar altında yaşam boyu sürdürülür ve sürdürülmesi gerekir. Babanın yıkmak istediği kurumlar hala yok olmadı, direniyor ve savaşlarını sürdürüyorlar. Yarın devrimlere büyük darbeler indirebilirler. Ben senin gibi düşünmüyorum. Devrimlere de bir yerde dur demesini bilmeliyiz. Aksi halde neye varır bunun sonu? Bu senin devrimciler yarın bütün imparatorluğu çökertmeye, padişahlığı da ortadan kaldırmaya da kalkmazlar mı? İşte bak, Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ, Arnavutluk, Romanya ve Yunanistan'ın bir bölümü elimizden gitti. Tunus ve Cezayir de bizde değil artık. Yarın bütün Araplar, Ermeniler, Kürtler aynı şeyi yapmaya kalkarlarsa ne felaketler gelir başımıza. Bütün topraklarımız elimizden gider. Oysa biz bu toprakları atalarımızın kanıyla suladık. Bizim artık verecek bir karış toprağımız yok. Bu sözünü ettiğim milletlerin temsilcilerini meclis-i mebusana sokmadık mı? Onların dinlerine, dillerine, geleneklerine karışıyor muyuz? İyi de meclis-i mebusan ne oldu? Ağabeyin Abdülhamit meclisi dağıtmadı mı? Sözünü ettiğin milletlerden olanlara ikinci sınıf vatandaş gibi davranmıyor muyuz? Davranmıyoruz. Az mı Ermeni, Rum, Arap, Yahudi, Kürt, Boşnak, vezir var, nazır var, paşa var, hekimbaşı var, vali var. Hepsine insanca davranıyoruz. Evet, Osmanlı Devleti'nin büyüklüğü bundan kaynaklanıyor. Atalarımız ırkçılığa dayalı bir devlet kurmamışlar, başka dinden, milletten olanlara hoşgörülü davranmışlar. Zaten öyle yapmasalardı bu imparatorluğu zor kurarlardı. Ama bugün artık bunlar yeterli değil. İmparatorluğun içindeki milletler bağımsız olmak istiyorlar. Meclis-i Mebusan bunu önlemek için iyi bir yoldu ama onu dağıttık. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Baskıyla devleti yönetmek çok güç. Sen neler söylüyorsun Necip? Zat-ı şahane, yani biraderim, bu devleti ancak ordumuzun, donanmamızın, zaptiyelerin gücüyle ayakta tutabilir, yoksa çökeriz. Necip, zat-ı şahane o saydığın güçlerle de devleti ayakta tutamaz diyecekti ama karısına ters düşmemek için diyemedi. Kendisi de artık o aileden değil miydi? Onların çıkarlarını korumak, görüşlerini savunmak zorundaydı. Evet karıcığım, sen haklısın demekle yetindi. Necip artık o çarkın içinde yuvarlanıyordu, hiçbir kişiliği kalmamıştı. Kalmış olsa bile onu açığa vuracak güçte değildi. Düşünce özgürlüğü vardı ama anlatım özgürlüğü yoktu. Kendi kendini sansür ediyor ve bir öz denetim uyguluyordu. Necip böyle bunalımlı günlerin birinde paşa babasının konağına gitti. Konağın eski özgür havasını yeniden ciğerlerine doldurarak babası ve kardeşleriyle dertleşmek istiyordu. Ama buna fırsat olmadı. Babası, "Bak Necip," dedi, "sana Paris'ten bir mektup var. Nedense konağa yollamışlar. Bunlar senin yeni adresini bilmiyorlar mı?" Necip zarfın üstündeki yazıyı hemen tanıdı. Bu Georgette'in yazısıydı. "Teşekkür ederim babacığım," dedi. "Yazıyı tanıdım. Mektup Paris'teki bir arkadaşımdan geliyor. Kendisini çok ihmal ettim. Döndüğümden beri hiç yazmadım. Yeni adresimi nereden bilecek? Önemli bir şey olmasa gerek, birazdan okurum." Necip mektubu alıp konaktaki eski odasına çekildi. Mektubu açarken hem içinde bir sevinç vardı hem de bir huzursuzluk, bir kuşku. Georgette'in anılarının karşısında suçluluk duygusuna kapılıyordu. "Keşke bana hiç yazmasaydı, daha iyi olurdu," diye düşündü. Sonra da mektubu açtı. Şunlar yazılıydı mektupta: "Mon chéri, döneli 2 yıl oldu, senden hiçbir haber yok. Tahmin etmiştim zaten, orada kötü bir durumla karşılaşsaydın bana mutlaka bir haber uçururdun. Durumunun iyi olduğunu düşündüm, hiç kimseden de bir şeyler öğrenmeye çalışmadım. Daldığın mutluluk denizinde senin huzurunu kaçırmak istemedim. Ama sana hiç yakışır mıydı bu suskunluk? Bir yıla yakın bir süre seninle çok mutlu anlar yaşadık, benim sevgilim olmanın dışında en yakın arkadaşım oldun. Bütün düşüncelerimizi, duygularımızı paylaştık, sonra tam bir ölüm sessizliği. Ne ayıp, ne ilkellik, sana hiç yakıştıramadım. Ben sana İstanbul'a döndüğün zaman yine kendi çevreni bulacak ve hemen entegre olacaksın demiyor muydum? Öyle oldun işte. Sen ayrıldıktan sonra seni kafamdan ve kalbimden çıkartmıştım, bunda da başarılı olduğumu sanıyorum. Seninle gittiğimiz yerlere bir daha hiç gitmedim, sevdiğin şarkıları hiç dinlemedim. Seni hiç tanımamış gibi olmak istiyordum. Bütün analarımızı yok ettim. Ama dün büyükelçi Matmazel dedi, bugün İstanbul'dan gelen bir gazetede okudum. Necip Paşa'nın Şura-i Devlet'teki derecesi yükselmiş." "Ne?" dedim, "Necip Bey Paşa mı olmuş?" "Duymadınız mı? Döndükten hemen sonra vezir oldu. Ben size yazmıştır sanıyordum." "Hayır, hiç yazışmadık. Yalnız vezir değil, hanedana da damat olmuş." "Peki bu yaşta bir delikanlı hiç vezir olabilir mi? Hiç anlamadım. 3. katiplikten vezirliğe mi yükselmiş?" "Evet, bizde gelenekler böyledir. Bir genç hanedana damat olursa, kaç yaşında olursa olsun, derecesi ne olursa olsun vezir olur. Ona göre de hemen kendisine bir iş bulunur. Şura-i devlet üyeliği bu gibi derecelere yükselmeye çok elverişlidir." Sefirden bunları duyunca kışın soğuk bir duş yapmış gibi oldum. "İnan bana, seni hiç kınamıyorum. İyi bir göreve gelmişsin, seni kutlarım. Yalnız aklıma şöyle bir şey geldi. Siz benim bildiğim kadarı Şura-i Devlet'i bizdeki Conseil d'État modeline göre oluşturdunuz. Bunun kurucusu da yanılmıyorsam Mithat Paşa'ydı. Bizdeki Conseil d'État'a böyle tepeden inme atamalar yapıldığını hiç duydunuz mu Sayın Danıştay üyesi Necip Paşa Hazretleri? Mithat Paşa bu tür atamalara yemlik olsun diye mi Şura-i Devlet'i kurdu? Bak, siz batıdan demokratik model alarak bir kurum oluşturuyorsunuz, sonra da onu neye çeviriyorsunuz? Siz yine bir kısır döngünün içindesiniz." "Peki ama seni hiç anlayamıyorum. Paris'te bu kadar şey gördün, hiç bunlardan ders almadın mı?"